her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim, Allah Allah, çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim, günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 25 Temmuz Pazartesi, iyi haftalar. RSFM'desiniz, Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Türkiye'nin gündeminde 15 Temmuz darbe girişimi var. Üzerinden geçen bunca zamana rağmen, çünkü öylesine büyük bir travma yaşıyor ki Türkiye halkları. Gerçekten inanılır gibi değil. Meydana gelen şeyler inanılır gibi değil. Sokağa çıkan tanklar, çatışmalar ve halkın üzerine açılan yaylım ateşleri. Hala çok kötü bir film, bir kabus görmüş gibi, bir rüya görmüş gibi düşünen çok sayıda vatandaş var sevgili dostlar. Ayrıntıları aktaracağız. Türkiye çapında gözaltına alınanların sayısında da büyük bir artış var sevgili dostlar. Çok sayıda üniversite kapatıldı, sendika ve vakıf kapatıldı. Olağanüstü hal yasası nedeniyle gözaltı süresi de 30 güne kadar, yani bir aya kadar uzatıldı. Tuscon gibi bazı vakıflar ve dernekler kapatıldı sevgili dostlar. Peki özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesine, Genelkurmay Başkanı'nın emir subaylığına kadar yükselen, sızan bu insanlar, FETÖ terör örgütü mensupları, acaba bunu nasıl başardılar sevgili dostlar? Devlete nasıl sızıyorlardı? Ortaya çıkan bazı haberler var bu konuyla ilgili. Taktikler. O taktikleri aktaracağız. Danıştay eski tetkik hakimi Ebubekir Başel önemli itiraflarda bulunmuş sevgili dostlar. Özellikle bu taktiklerle ilgili devlete nasıl sızıyordu Gülen cemaatinin mensupları. Hepsini aktaracağız. Ve dün Taksim Meydanı'nda olağanüstü bir birliktelik vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin organize ettiği Demokrasi ve Cumhuriyet mitingi İstanbul'da 1 Mayıs'larda sürekli kapatılan ve halka yasaklanan, üstelik Taksim Meydanı mitinge müsait değildir diye halka yalanlar söylenen Taksim Meydanı'nda yapıldı. Ve çok da güzel bir miting oldu. Üstelik bu mitinge AK Parti de destek oldu sevgili dostlar. Darbe girişiminden sonra siyasette bir birlik görüntüsü var. İnşallah bu birlik siyasi arenaya, parlamentoya da yansır ve bu şekilde devam eder. Ayrıntılar aktaracağız. Sanatçılar da bu birlikteliğe destek veriyor sevgili dostlar. Düzenlenen konserlerde, düzenlenen demokrasi toplantılarında, meydanlarda sanatçıları da görüyoruz. Sadece İstanbul veya Ankara'da değil, İzmir'de de ve Türkiye'nin dört bir yanında sanatçılardan da demokrasiye ve bu mitinglere destek var. 21.060 pasaport iptal edildi şimdiye kadar sevgili dostlar. Aynı zamanda havalimanlarında da ek güvenlik önlemleri var. Şu sıralar yurt dışından çıkacak olan vatandaşlarımızı uyaralım. Havalimanlarına çok erken gidin çünkü ek tedbirler var. Zaman zaman tartışmalar da oluyor. Uzun kuyruklar oluşuyor havalimanlarında. Askeri okul sınavları yeniden yapılabilir. Bu da haberlerimizin arasında. Askeri okul sınavları sevgili dostlar. Ayrıca cemaat mensuplarına sınavlarda sorular önceden verildiği için ve yüzlerce cemaat mensubu öğrenci tam puan yaptığı için pek çok sınav iptal edilebilir. Hangi sınavlar? İnanılır gibi değil diyor Vatan Gazetesi. Bu sınavlardaki tırnak içerisinde cemaat mensubu öğrencilerin başarısını görünce hepsini anlatacağız. Bizi Periskop üzerinden de canlı olarak izleyebiliyorsunuz programımızın başından bu yana. Sevgili dostlar, Periskop kamerasının başında Arda Acaröz var. Şu anda kamerayı bana doğrultmuş durumda ve ben de sizi yine bir kere daha günaydın ve iyi haftalar diyerek selamlıyorum sevgili dostlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Taksim Meydanı'ndaki sözlerini de aktaracağız. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan bir açıklama var. Ne dedi? Ortaya çıkan yeni durum karşısında sevgili dostlar, yeni öğretmenlere ihtiyacımız var dedi. 20 bin yeni öğretmen alınacak. İsmet Yılmaz'ın sesinden aktaracağız. Ayrıca bir son dakika gelişmesi var İstanbul'da sabah saatlerinde. Bir son dakika gelişmesi var. Beşiktaş'taki Harp Akademileri lojmanına yönelik bir operasyon var. Birazdan söyleyeceğiz. Peki darbelere yönelik bundan sonra yeni darbe olmaması için ne tür önlemler alınabilir? Başbakan Binali Yıldırım aktardı bu önlemleri sevgili dostlar. Bu sistem değişmelidir. Böyle tesadüflere bırakamayız darbelerin önlenmesini dedi. Hakikaten de öyle sevgili dostlar. Silahlı kuvvetler içerisindeki bir çetenin yaptığı bu darbe adeta tesadüfler sonucunda önlendi. Yoksa az daha oluyordu. İşte Başbakan Binali Yıldırım bu konuya değindi. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sevgili dostlar. Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaret etti. Asker polis kardeştir dedi. Güvenlik güçleri bir bütündür dedi. Ve içimizdeki yılanları temizleyeceğiz dedi. Hulusi Akar'ın son derece sert sözleri var. Aktaracağız. Ve her sabah olduğu gibi tüm gazetelerin manşetlerini ve birinci sayfa haberlerini de sizlere aktaracağız sevgili dostlar. Burası Türkiye çoktan başladı.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine capcanlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, İstanbul'dan sabah saatlerinde bir önemli gelişme, bir son dakika haberi geldi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbecileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri Beşiktaş'taki Harp Akademileri lojmanına bir operasyon yaptı sevgili dostlar. 25 Temmuz pazartesi gününün bir son dakikası. Her gün bir son dakika var biliyorsunuz. Ekranlar son dakikadan geçilmiyor. Beşiktaş'taki Harp Akademileri lojmanına yönelik operasyonda sıcak bir gelişme. Yapılan operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden konvoy halinde çıkan polis ekipleri bu sabaha karşı 4.30 gibi Maslak'taki Harp Akademileri lojmanına geldi. Yüzden fazla sivil araç ve zırhlı araçlarla gelen polis lojmanlar çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra çok sayıda çelik yelek giymiş sivil polisler de katıldı. Çevik kuvvet polisleri de gözaltı otobüsleriyle lojmanlara girdi. Gözaltına alınan bazı kişiler var. Polis araçlarına bindirilerek sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı sayısı hakkında kaç kişinin gözaltına alındığıyla ilgili olarak henüz bir bilgi yok. Almanya'dan da sıcak bir gelişme var. Münih'te bir alışveriş merkezi basılmıştı hatırlayacaksınız. Bavyera eyaletinde de bir başka kentte, Ansbach kentinde 27 yaşındaki bir Suriyeli, evet bir Suriyeli üzerindeki bombayı patlatarak kendini öldürdü. Patlamada 12 kişi de yaralandı. Evet, kendisini patlatan bir Suriyeli var. Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Ansbach kentinde 12 kişi yaralandı. Müzik. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan operasyonlar devam ediyor. Şirketlere el konuyor. Vakıflar, dernekler, sendikalar, üniversiteler kapatılıyor. Çok sayıda cemaatle ilişkisi olduğu belirlenen pasaport iptal edildi. Ayrıca artık hükümet olağanüstü halle kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine de sahip oldu. O halle birlikte devletin tamamen arındırılması için gerekli olan kanun hükmünde kararnameler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Şimdi bakın, FETÖ örgütüyle bağlantılı 35 sağlık kuruluşu, 15 vakıf üniversitesi, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 1229 vakıf ve dernek, 19 sendika ve federasyon bugüne kadar kapatılmış durumda. Devlet memurluğundan atılanlar da bir daha devlete geri dönemeyecekler. Yani yargı yoluyla da devlet memuru atıldı diyelim, yargı yoluyla da bir daha devlete dönemeyecek. Gözaltı süresi de bir aya çıkarıldı. Gözaltı süresinin en fazla 30 gün olabileceğini düzenleyen kanun hükmünde kararname. Terör örgütü üyelerinin avukatlarıyla şifreli mesajlaşması dönemine son veriyor. Bu kapsamda sanık avukat görüşmeleri ya gözlemci kontrolünde yapılacak ya da kayıt altına alınacak efendim. Evet, gözaltı süresinin bir aya kadar çıkarıldığını söylemiştik sevgili dostlar. 12 Eylül darbesinden sonra, 12 Eylül darbesinden sonra da gözaltı süresi tıpkı bütün olağanüstü dönemlerde olduğu gibi uzatılmıştı sevgili dostlar. 60 güne kadar çıkarılmıştı. Sonra 45 güne indirildi. Sonra da bir aya indirildi. Bakın şu anda da Türkiye olağanüstü bir dönem, adeta bir geçiş dönemi yaşıyor. Ve gözaltı süresi bir ay. FETÖ örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 35 hastane de kapatıldı. 12 ilde bulunan 35 hastane. Bu hastaneler arasında Fatih Üniversitesi de bulunuyor. Kapanan 10 hastane ile Şanlıurfa ilk sırada. Evet, en fazla hastane Şanlıurfa'da kapatılmış. 10 hastane var Şanlıurfa'da kapatılan. İkinci sırada 7 hastaneyle Ankara yer alırken İstanbul 4 hastaneyle 3. sırada. Diğer kapatılan hastaneler Konya, Samsun, Bursa, Kayseri, İzmir, Kütahya, Erzurum diye sıralanıyor sevgili dostlar. Bu hastaneler hazineye devredilecek. Kapatılan üniversiteler devlet üniversitelerine devredilecek. Kapatılan şirketlerin, vakıfların, derneklerin ve sendikaların da mal varlıkları devlete geçecek. Peki kapatılan okullarda okuyan çocuklar ne olacak? Bu okullarda okuyan anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencileri adrese dayalı kayıt sisteminde evlerine en yakın okula kontenjan sınırına bakılmaksızın kayıt yaptırabilecek. Devlet okuluna aktarılan öğrenciden asla ücret alınmayacak. Kapatılan 15 vakıf üniversitesi garantör devlet üniversitelerine devredilecek, az önce aktardığım gibi. Kapatılan üniversitelerin öğrencileri devlet üniversitelerine aktarıldığında kazandığı andaki şartlardaki ücretini devlet üniversitesine ödemeye devam edecek. FETÖ terör örgütüne bağlı 196 İş Dünyası örgütü de kapandı. Başkanını Rıza Nur Meral'in yaptığı TUSKON kapatıldı sevgili dostlar. Listede Konutder, OTİAD, ASİAD, HÜRSİAD gibi derneklerde bulunuyor. Resmi gazetede yayınlanan olağanüstü halin ilk kararnamesine göre paralel çeteye ait olduğu gerekçesiyle kapatılan 1125 dernek de var. Bu dernekler arasında iş örgütleri de var. Tam 196 iş örgütü de kapatıldı. Az önce söylediğim gibi aralarında TUSKON da var. TUSKON'un başkanlığını Rıza Nur Meral yapıyordu. Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Federasyonu, GÜNSİAF, Karadeniz Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu KASİF, Marmara İş Hayatı Dernekleri Federasyonu MARIFET, Boydak Vakfı, Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu DASİDEF, Anadolu Sanayici ve İş Adamları Federasyonu ANSİFET'te kapatılan iş örgütleri arasında. Tabii bu kadar çok okul kapatıldı ve aynı zamanda yine FETÖ ile bağlantılı olan çok sayıda öğretmen de kamu görevlisi olarak görevden atıldı biliyorsunuz. Ve ortaya yeni bir durum çıktı. O da devletin öğretmen ihtiyacı. Aynı zamanda devletin artık memur ihtiyacı da var. Görevden alınan tüm bu memurlar için yeni memur alımları yapılacak ve yeni öğretmen alımları yapılacak. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yeni durum karşısında durum değişti dedi ve 20 bin yeni öğretmen alımı yapacağız dedi. Hatta rakam da değişebilir. Daha da fazla olabilir. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz şunları aktardı.
Bugüne kadar Milli Eğitim Bakanı olaraktan öğretmen alımımızı sözleşmeli ve mülakata bağlı olaraktan Şubat ayında alınacağını söylemiştim. Ancak yeni çıkan durum karşısında kamu görevlilerinden ilişiği kesilecek öğretmenlerin yerine bu yıl öğretmen alımını yapacağız. Açığa alınan öğretmen sayısı artı bir de bu özel okullardan devlete geçtikten sonraki ihtiyaç olan öğretmen sayısı kadardır. Bu da 20 binin üstünde bir rakam demektir. Ama ilerleyen süreçte bu rakamı kesinleştireceğiz.
Evet, ilerleyen süreçte bu rakam kesinleşecek dedi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz. Rakam belki daha da fazla olabilir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar belki şimdiye kadarki en sert sözlerini kullandı. Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Polislere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Birazdan aktaracağız sevgili dostlar. Şimdi bakın, binlerce dernekten, vakıftan bahsediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış paralel örgüt çete mensuplarından bahsediyoruz. Üzerine üniforma giymiş çete mensupları bunlar. Peki acaba hem yargıya hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sevgili dostlar, bu cemaat mensupları acaba nasıl sızdılar? Hangi taktikleri uyguluyorlardı? Biraz da bunlardan bahsedelim. Dün Vatan Gazetesi'nde vardı bu nasıl sızdılar manşetiyle. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızma yöntemlerini aktarıyorlardı. Son yıllarda örgüt mensupları dışında neredeyse hiç kimse askeri okullara giremiyorlardı sevgili dostlar. Bu çatı iddianamede yer alan sızma taktikleri ve yöntemleri var. Tek tek anlatalım. Örgüt üyelerini harp okullarına sokan Jüpiter Kod adlı gizli tanık ve diğer itirafçılar sızıntıyı tek tek anlatmış. Bakın, Ergenekon ve Balyoz sürecindeki o itirafçıları, oradaki iddianameleri, oradaki süreci hatırlatan yeni bir süreç başlıyor şimdi Türkiye'de sevgili dostlar. Adeta Ergenekon ve Balyoz'un bir rövanşı gibi, değil mi? Türkiye'de sürekli yeni süreçler, yeni iddianameler. Bakın, görevden alınan binlerce insan var. Tutuklanan, gözaltına alınan binlerce insan var. Şimdi bunların da bir mahkeme süreci başlayacak. Tıpkı Şike süreci olduğu gibi, tıpkı Ergenekon, Balyoz sürecinde olduğu gibi, tıpkı Susurluk sürecinde olduğu gibi, Türkiye'de yine yeni bir süreç başlıyor. Yine mahkemelerde itiraflar, yine mahkemelerde iddianameler, yine savcılar, yine hakimler ve yine sürüp giden davalar süreci. Şimdi bakın, taktikler. Silahlı kuvvetlere nasıl sızıyorlarmış? FETÖ mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girişi örgütün en mahrem çalışması olarak görülüyormuş. En gizli çalışması buymuş. Silahlı kuvvetlere sızma girişimi. Ankara'da 5000 ışık evi varmış. Yani cemaatin evleri Ankara'da. Öğrenciler mezun olana kadar bu evlere arada bir gizlice uğruyor ve abilerle kullanıyormuş, saklanıyormuş kimlikleri. Sınava başvuru öncesi, bakın askeri okullara başvuru öncesi, annesi başörtülü olan öğrencilere, annen açık saçla fotoğraf çektirsin ve kimliğini o fotoğrafla değiştirsin deniyormuş. Öğrenci daha önce FETÖ'ye bağlı dershanelere gittiyse, ki büyük bölümü ya kendisi ya çocukları bu dershanelere gidiyor. O dershanelere gittiyse askeri okullar bunları incelediği için kaydı o dershanelerden silinip başka bir dershaneye göstermelik kayıt yapılıyormuş. Yani askerlerin sakıncalı olarak gördüğü ya da göreceği her şey önceden rötuşlanıyormuş. Annesinin başı kapalıysa başı açık fotoğraf çekilip kimliğe o fotoğraf yapıştırılıyormuş. Öğrenci daha önce Gülen cemaatine yakın dershanelere gitmişlerse oradan kayıt siliniyormuş. Başka dershaneye kayıtlıymış gibi gösteriliyormuş. Devam edelim. Harp okullarınca istenen fiziki koşulların sağlanması için estetik ameliyat, diş yenileme, göz operasyonu ve yara izlerinin kapatılması amacıyla plastik cerrahi uygulanıyormuş. Buna kaporta düzeltme adı veriliyormuş. Ve burası önemli. Askeri lise sınavlarında sorular önceden alınıp, bakın, sorular önceden alınıyor. Bir gece öncesinden cemaate mensup bu öğrencilere veriliyor. Kasten 5-6 tane de yanlış yapın ki çakılmasın diye taktik veriliyormuş. Peki askeri okullara alnının teriyle ders çalışarak bütün yılını hatta yıllarını harcayarak girmeye çalışan sıradan vatandaşlar, hiçbir partiye üye olmayan, hiçbir cemaate üye olmayan, sizin bizim gibi, senin benim gibi insanlar, onlar ne yapacak? Onlar her yere bileğinin akıyla, alnının teriyle, helaliyle gelmeye çalışacak sevgili dostlar. Türkiye'ye bakıyorsun, bir yerde torpilli partililer, öbür tarafta torpilli bilmem neciler, öbür tarafta torpilli başka bilmem neciler olan yine her zamanki gibi sıradan vatandaş olur. Ne gittiğimiz okullarda, ne gittiğimiz ortaokullarda, liselerde, ne gittiğimiz dershanelerde, ne cemaatin payı, ne cemaatin torpili, ne de herhangi bir abinin ya da herhangi bir partinin, herhangi bir hamili kart yakınımdır desteği olmayan milyonlarca vatandaş. İşte asıl mağdur onlar sevgili dostlar. Bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nasıl sızmışlar. Peki yargıya nasıl sızıyorlarmış? Danıştay Tetkik Hakimi Ebubekir Başel önemli itiraflarda bulundu. Danıştay Tetkik Hakimi Ebubekir Başel, yargı içindeki örgütlenmeye ilişkin önemli itiraflarda bulunmuş. Başel, yargı teşkilatındaki yapılanmanın kıdeme, sicil numarasına göre 11, 12, 13 ve 14 şeklinde, hatta daha da farklı söylüyor, T1, T2, T3 ve T4 şeklinde düzenlendiğini belirtiyor. Bakın kod numarası vermişler. T1, T2, T3, T4 şeklinde. Yargı teşkilatında bir taşra, bir de devre yapılanması bulunduğunu belirtmiş. Fethullah Gülen'e ait yurtlarda kaldığı yıllarda abi diye bilinen ve tanıdığı kişileri daha sonra yargı teşkilatında gördüğünü anlatan Danıştay Tetkik Hakimi Başel, O3 imamının ortaokul öğrencilerini askeri okullara hazırladığını söylemiş. Başel, yargı imamı olarak gazetelerde yer alan Osman Karakuş'u tanıdığını, yargı içindeki etkin bir çevresi bulunduğunu da kaydetmiş. Başel, 2010 HSYK seçimlerinden sonra Ankara İdare Mahkemesi, Ankara Vergi Mahkemeleri ve Ankara Bölge İdare Mahkemelerinin tümünün, bakın tümünün imamının İA olduğunu kaydetmiş. Cemaatten bir talep gelince İA bunu başkan ve üyelere götürür. Başkan ve üye bu talimatı yapmamazlık edemez diyor. Örneğin bir bakanlıkta genel müdür görevden alınmışsa bu kişi dava açtığı takdirde tekrar göreve gelmesi sakıncalı görülürse İA bu isteği davanın bakıldığı başkan ve üyeye verirdi diyor. Başel, Ankara İdare Mahkemesi'ne atanacak isimlerin İA tarafından belirlendiğini, bağlı bulunduğu T4 grubunun sorumlusu SR'nin gruptakilerin maaşlarının %10'unu cemaate aktarmak için topladığını vurgulamış. İşte cemaatin çalışma düzeni. Kazandıkları paranın ya da maaşların bir bölümünü de cemaate vermek zorundasınız. İşte zaten şu anda da devletin istihbarat kuruluşları hep bunları araştırıyor sevgili dostlar. Kimler kazandıkları maaşı her ay aidat öder gibi cemaate ödüyor? Cemaatin dershanelerinden mezun olan çocuğunu özellikle cemaatin dershanelerine ve okullarına gönderenler. Bunlara düzenli olarak yardım yapanlar sevgili dostlar. Sızanlar, devlet kurumlarında talimatı cemaatin imamlarından alanlar. Şu anda takip edilen kişiler işte bunlar. Soruların sızdırıldığı 2010 yılı KPSS sınavından da bahsedelim biraz. Soruların sızdırıldığı 2010 KPSS'de yüksek puan alan zanlıların ve darbe şüphelisi bazı askerlerin eşi çıktı. Eşi sevgili dostlar. Yani bunlar sadece kendilerini değil, eşlerini de sokuyorlarmış devlet memuru olarak kamu çalışma dünyasına sevgili dinleyiciler. Darbe girişimi ve öncesinde başlatılan cemaat ve KPSS sorularının sızdırılması davalarına ilişkin soruşturmalar, darbeci askerlerin kamu kurumları sınavlarına giren eş ve yakınları üzerinde de derinleştiriliyor. Bazı darbecilerin eşlerinden boşandığına dair haberler de geliyor. ...21.060 pasaport iptal edildi. Sevgili dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında 21.060 pasaport iptal edildi. 246 şehit verildi. Bu şehitlerden 62'si polis, 5'i asker, 179'u ise sivil olarak kayıtlara geçti. Polislerden 55'i Ankara, 5'i İstanbul, ikisi Muğla'da şehit düştü sevgili dostlar. Şu ana kadar tutuklananların sayısı 6.016. ...15 Temmuz darbe girişiminde hiçbir şeyden habersiz erler de vardı, erbaşlar, yani erat sevgili dostlar. Sadece emir kulu olan, emirleri gerçekleştiren ve Kuleli Askeri Lisesi'ndeki öğrenciler vardı. Onlara yeni sorgu yapılıyor, bazıları serbest bırakıldı hatırlayacaksınız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın askerlere yönelik soruşturması kapsamında 12 askeri hakim ve savcının da aralarında bulunduğu 1908 şüpheli asker ve 63 sivil hakim savcı şimdiye kadar tutuklanmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan generaller, Hava Harp Akademileri Komutanı Tümgeneral SM, Harp Akademileri Komutanı Kurmay Başkanı Tümgeneral HNT, bunlar da var aralarında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 4 çalışanı da var. Fuat Avni Twitter hesabıyla ilgili olarak da tam 31 gözaltı gerçekleşti. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak 1200 erin serbest bırakıldığını açıkladı. Kodalak, serbest bırakılan 1200 kişi sadece er. Halka ateş açmamış, halkın üzerine askeri araç sürmemiş, ne olduğunun farkına varmayan erler. Evet, işte ne yaptığının ve ne olduğunun farkına varmayan tam 1200 er ve erbaş serbest bırakıldı. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, bütün bu hile karışan sınavlar ve askeri okullara sızma girişimi devletin yeni tedbirler almasına da neden oluyor. Askeri okul sınavları yeniden yapılabilir. Darbe girişiminde bulunan Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne askeri okullardan sızdığının ortaya çıkması ve sınavı yapan bazı komutanların darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girişi sağlayan sınavlar da mercek altına alındı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Assubay Meslek Yüksekokulu sınavları geçen hafta FETÖ'nün darbe girişiminden hemen önce yapılmış, sınav kazananların mülakatı ise önceki gün gerçekleşmişti. İşte tüm bu askeri okul sınavları iptal edilebilir ve sınavlar yeniden yapılabilir. Sadece 20 bin yeni öğretmen alımından söz etmiyoruz. Devlette hakim ve savcı sayısında da düşme var. 3 bin hakim ve savcı içinde yeni atama olabilirmiş. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı. Dün Taksim Meydanı'nda da özlenen bir birliktelik vardı. Milyonlarca kişi Taksim Meydanı'ndaydı. Hani şu 1 Mayıs'ta izin verilmeyen meydan var ya, Taksim Meydanı miting yapmaya müsait değildir diye halka yalan söylenen meydan var ya sevgili dostlar, işte o meydandan bahsediyoruz. 1 milyondan fazla kişi vardı. AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi herkes oradaydı. O mitingde verilen mesajlar ve diğer haberlerimiz için kısa bir ara vereceğiz. O aradan sonra lütfen bir yere ayrılmayın, buradayız.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Saatlerimiz 8.04'ü gösteriyor sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. RSFM Haber Merkezi 8.30'da haberleri verecek. Ama da 8.30'a kadar bizim aktaracağımız çok haber var.
Dancing in the
Kapatılan vakıf ve dernekler arasında Yarsav da var. Yarsav ve Yarsav Başkanı Murat Arslan birazdan canlı yayında olacak, bize katılacak.
Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bogdanovic.
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne taş.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor. İlber Ortaylı Hürriyet Gazetesi'ne darbeyle ilgili, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir yazı yazmıştı. Türkiye tarihi, daha doğrusu Osmanlı tarihi Yeniçeri ayaklanmalarıyla doludur diye bir tarihçi bakışıyla tabii yazmıştı. Gerçekten öyle. Türkiye'nin tarihinde askeri darbeler çok. Yeniçeri ayaklanmasına benzetilebilir. 15 Temmuz darbe girişimi de öyle. Kazan kaldıran Yeniçeri içerisindeki, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir çete gerçi bu. Diğer darbeler gibi değil. Diğer darbelerde sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Türk Silahlı Kuvvetleri topyekün davranmıştı. Karadeniz Hava ve Jandarma Genel Komutanlıklarıyla beraber bir bütün halinde darbe yapmıştı. Bu öyle bir darbe girişimi değil. Silahlı kuvvetler içerisinde üzerinde üniforma olan bir çete sevgili dostlar. Asker üzgün, bakın sevgili dostlar, önemli bir şey söyleyeceğim. Subaylar, askerler, vatansever subaylardan, askerlerden bahsediyorum. Modern, çağdaş, laik, demokrat, Atatürkçü subaylar son derece üzgünler. Ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adının böyle bir kalkışmaya karışmasından ötürü de son derece öfkeliler. Bu çeteye öfkeliler tabii ki. Adına FETÖ denen, cemaat denen, Fethullah denen bu çeteye çok öfkeliler. Bizi FETÖ'yle, bu çeteyle sakın bir tutmayın diyorlar. Sakın. Sevgili dostlar, evet. Buna hepimiz dikkat etmeliyiz. Herkes buna dikkat etsin. Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri apayrı bir şey. Mevcudiyeti 700 bini, 750 bini, 800 bini bulan Türk Silahlı Kuvvetleri ayrı, bu bir avuç çeteci ayrı. Eline silah alanlar ben gücüm diye ortalıkta gözükmeye, gezinmeye başladı sevgili dostlar. Bir cemaat, bir dini inanış cemaati, bir hizmet cemaati zamanla nasıl bir terör örgütüne dönüşür? Bunu sosyologlar inceleyecekler. Bu konuyla ilgili yorumlar da yapılıyor sevgili dostlar. Üstelik askerin içerisine nasıl sızmışlar? Az önce aktardık nasıl sızdıklarını. Yargıya ve askeriye nasıl sızdıklarını sevgili dostlar. Bunlar daha sonra eli silahlı birer cemaat mensubu haline gelmişler. Yani bir çeteye, bir terör örgütüne dönüşmüşler. Eline silah alanlarla. Aman, aman sevgili dostlar. Eline silah alanlarla silahlı kuvvetleri sakın bir tutmayın. Zaten Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da bu konunun altını çizdi. Hulusi Akar önemli bir ziyaret yaptı. Gölbaşı'na gitti. Polisi ziyaret etti. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaret etti. Geçmiş olsun dedi. Onlara sarıldı. Çiçek koydu. Bu içimizdeki yılanları dedi. Tek tek temizleyeceğiz dedi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın polisi ziyaretinde yaptığı konuşmaya kulak verelim.
Azimle, kararlılıkla mücadele bugüne kadar devam etti. Ancak asker elbisesi giymiş bazı alçakların uğurlaşmış, bazı çete mensuplarının silahlı kuvvetlerimize sızmış yılanların ülkemize verdiği zarar çok büyüktür. Ama biz bunları bir şekilde temizleyeceğiz. İnşallah Allah bizlere bu lekeyi temizlemek için imkan ve fırsat verecek. Polis, asker daima kardeştir. Bir bütündür. Güvenlik bir bütündür. Güvenlik mimarisi bir bütündür. Bunda hiçbir şekilde ayrım yapılamaz. Bu geçmişte kalmayacağız. İleri bakacağız. Gerekli temizliği yapıp ülkemiz için, milletimiz için asker, polis, jandarma, korucu hep birlikte omuz omuza ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliğini sağlamak için azimle, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteli basıp Erdoğan'ı oradan kaçırmaya çalışan darbeci komandolar vardı. O komandolar hala aranıyor. Marmaris'in neredeyse oradaki bölgenin %60'ı tarandı. Fakat SAT komandoları yok. Bulamıyorlar. Bu da çok şaşırtıcı değil çünkü bunlar komando. Yani SAT komandoları zaten ordunun içerisinde bir avuç kadar. Çok seçkin askerler bunlar. Bakın bunlara bile sızmışlar. Bunlara bile sızmışlar sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Yani SAT komandosu olabilmiş FETÖ darbecisi var. Düşünebiliyor musunuz? SAT komandosu olmuş adam ya. Daha ötesi var mı? SAT komandosu olmuş, pilot olmuş, pilot. Ankara'da meclisi bombalıyor adam ya. Meclisi bombalayan bir adam. Düşünebiliyor musunuz? Bu nasıl bir kanı bozukluktur? Bu nasıl bir hainliktir? Kendi uçağını kaldırıp halkın seçilmiş parlamentosunun milli iradeyi bombalıyorsun. Genelkurmay Başkanı'nın emir subayı olmuş darbeci. Buraya kadar sızmış. Haberi yok Genelkurmay Başkanlığı'nın. SAT komandosu olmuş. Yani biraz daha zaman geçse adamlar Genelkurmay Başkanı olacak ya. Bu hale gelmiş memleket sevgili dostlar. Başbakan Binali Yıldırım bu böyle gitmez dedi. Sistemi değiştireceğiz dedi. Darbelere karşı yeni önlemler almalıyız. Sistemi değiştirmeliyiz dedi. Tesadüflere bırakamayız dedi. Gerçekten de öyle. Tesadüflerle bu darbe önlendi. Az daha darbe başarılı oluyordu. Bakın ben size söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 dakikayla kurtuldu Marmaris'te kaldığı otelden. 15 dakika. Biraz daha kalsa Erdoğan bu SAT komandoları otele gelecek. Erdoğan'ın etrafındaki korumalar falan nedir? SAT komandoları onları etkisiz hale getirecekti. Ve Erdoğan'ı alıp kaçacaklardı oradan. Bir ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı kaçırılacaktı. Ve ondan sonra darbenin tabii başarılı olma ihtimali daha da yüksekti. Sevgili dostlar, 15 dakikayla kurtuldu. Peki darbeyi kim haber vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a? Jandarma istihbarat mı? Genelkurmay istihbarat mı? Milli istihbarat mı? Yok canım ya, ne gezer? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eniştesi haber vermiş. Başbakan Binali Yıldırım da makam aracındaydı. O da giderken açıkladı bunları. Ona da eşi dostu haber vermiş. Eşimiz dostumuz aradı, bize söyledi darbe oluyor diye. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bir numarası. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı iki numarası. Darbeden haberleri yok. Birisini eniştesi arıyor. Öbürünü kayınçosu arıyor. Öbürünü halası arıyor filan. Böyle haber oluyor. Devletin geldiği duruma bakar mısınız? Ve darbecilerin bir tanesi emir subayı olmuş. Öbürü özel kalem olmuş. Başbakan Binali Yıldırım da bu konuyla ilgili konuştu. Bakalım neler söylemiş.
İhtilal üreten yapıları artık silahlı kuvvetler içerisinde yeri olmaması lazım. Yani böyle anlık müdahalelerle, şunlarla bunlarla işi tesadüflere bırakamayız. Kaynağının orası olduğu anlaşıldı. Burada bugünün sorununu halletmekle yetinmek büyük bir risktir. Tamam, geçmişten gelen sorunun kaynağına inen çözümü de devreye sokmamız lazım. Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanamaz. Zaten anayasada başbakana bağlı olarak gözüküyor. Orada bir değişiklik söz konusu değil. Belki olsa olsa kuvvet komutanlarının atanması ile ilgili belki düzenlemeler yapılabilir.
Evet, bazı düzenlemeler yapılabileceğini söylüyor Başbakan Binali Yıldırım. İçişleri Bakanı Efkan Ala da yine bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini sözlerine eklemişti. Evet, binlerce vakfın ve derneğin, sendikanın, okulun, üniversitenin kapatıldığını söylerken kapatılan vakıflar arasında Yarsav olduğunu da söylemiştik. Yarsav Başkanı Sayın Murat Arslan şu anda canlı yayında telefon attığımızda. Sayın Arslan, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın Murat Bey, hoş bulduk.
Efendim, Yarsav'ın kapatılması neden oldu? Yani cemaatle, FETÖ örgütüyle bir ilginiz olduğunu düşünmüyorum ben sizin. Peki o zaman Yarsav neden kapatıldı?
İlgimiz olmadı açık, ancak maalesef tüm kamu kurumlarına sızıldığı gibi bize de sızma olmuş olabilir ki öyle görünüyor. Belli sayıda listelerde yer alan isimlerden bir kısmı hakim savcı bizde de üye olarak görünüyor. Uzun zamandır az çok biz bunu tahmin edebiliyorduk ve bununla bu mücadelesini veriyorduk.
Evet.
Ama burada tabii şimdi bizim ölçümüz belli. Devlet eğer hakim savcı olarak almış bu şekilde görev yapıyorsa, biz bir yargı örgütüyüz. Bizdeki tek ölçütümüz de hakim savcı olması bize iyi olabilmesi için.
Evet.
Dolayısıyla bizim elimizde bir istihbarat gücü yok, başka bir güç yok. Kimseyi ne olduğunu, özel yaşamında ne yaptığını, başka bir hiyerarşik yapının altında olup olmadığını tespit etme imkanımız yok. Hakim savcı sıfatında olan herkes de üye olarak başvurduğunda biz kabul ediyoruz.
Evet,
o yüzden belli sayıda üyemiz arasında Fethullahçı olan kimse olmuş olabilir, ama şunu tabii göz ardı etmemek lazım. Bu diğer yargı örgütleri için de geçerli ki başta hükümetin kendisinin kurduğu yargıda birliklerinin açısından baktığınızda muhtemelen onlarda da vardır, fakat onlar listelere girdiği için bunlar çok belli olmuyor. Bizim her şeyimiz şeffaf olduğu için belki bunlar ortaya çıkıyor, görünüyor. Artık kurumlara baktığınızda Cumhurbaşkanlığında, işte Genelkurmay'da en yakınlarının darbe planlayıcılar arasında olduğu görüldü. Eğer sırf bu gerekçeyse o zaman en başta bu kurumları kapatmak gerekir. Yoksa Yarsav'ın böyle bir örgütlenmeli hiçbir ilgisinin olmadığı, baştan beri ne olduğunu herkes biliyor.
Evet.
Olduğundan beri Yarsav Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlı ve hep hukukun üstünlüğünü savunan, demokrasiyi savunan ve bunların gerçek anlamda gerçekleşmesi için olağanüstü çaba gösteren bir yargı örgütüdür.
Yani sızma, size de sızma olduğu için kapatıldığını söylüyorsunuz Yarsav'ın.
Ya muhtemelen, yani çünkü bir gerekçe göstermediler, ama başka hiçbir gerekçesi yok. Çünkü
anladım.
Bizim 10 yıldır tüm faaliyetlerimiz kamuoyunun gözü önünde şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Hiçbir şekilde bu örgütle bağlantısı olmadığını herkes biliyor. Biz de kendimizi biliyoruz.
Anladım, o nedenle diyorsunuz. Peki Murat Bey, binlerce hakim ve savcı görevden alındı. Bazıları gözaltında, bazıları tutuklanacak. Devlette büyük bir hakim ve savcı açığı şimdiden baş gösterdi mi? Bütün bu, bunlar çünkü davalar da açılacak, görevden alınmalar falan. Büyük bir dava yükü bekliyor devleti. Nasıl başa çıkacak devlet bu açıkla?
Vallahi tam başa çıkabilecek mi? Şimdi doğrusu ben de çok emin değilim. Bunları düşündüklerini de zannetmiyorum. Şu anda darbe girişimi bir fırsat olarak kullanılıyor. Çünkü uzun zamandır zaten yargıda tasfiyeler sürüyordu.
Evet.
Maalesef bu haince darbe girişiminde buna artık son bir aşama olarak, bir bahane olarak ortaya çıktı. Çok ciddi bir haklılık zemini elde ettiğini düşünüyorum böyle bir girişimde. Çünkü tüm millet olarak böyle bir şeyde infial uyandırdığı için şimdi yapılan şeylere karşı koymak da çok zor. Yani muhalif güçler de baktığınız zaman ses çıkaramıyor. Çünkü en ufak, sadece şunu bile deseniz, ya yaptığınız şeyler hukuk içerisinde yapın, adil yargılanma ilkeleri içerisinde yapın, işte evrensel hukuk değerlerine saygılı olun dediğiniz anda bile siz darbecisiniz, darbecilere destek veriyorsunuz. Kimse de böyle bir töhmetin altına girmek istemediği için maalesef
kimse sesini çıkarmıyor.
Demekte zorlanıyor. Evet, ses çıkarmadığınız zaman da bu sürecin doğru yürümesi mümkün değil. Artı daha da kötüsü, gerçek hedef dışında, yani örgüt dışına taşma ihtimali çok yüksek. Zaten bunun örneğini en başta işte biz gördük. Hiçbir alakası olmadığı halde ki Türkiye'nin en demokratik ve bağımsız bir yargı örgütü olarak ve uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etmeye yetkili tek örgüt olarak Yarsav'a bile uzandı. O yüzden her yere uzanabilir. Yargı açısından baktığınızda da şu anda tabii işte 3000 civarında hakim savcı görevden alındı. İşte birçoğu tutuklandı, hala gözaltında olanlar var. Yargıtay'dan işte zaten tamamen tasfiye edildi.
Evet.
Tabii ki böyle bir iş yükünü kaldırması mümkün değil. Hani 3000 tane yeni hakim savcı alacağız diye ilan ediyorlar falan ama
evet,
onların alınması, yetiştirilmesi birçok sorun devam edecek. Onun dışında bu birikmiş, yetişmiş iş gücüydü bunlar. Bunlar tasfiye edilmiş olacak. Hadi, bu tabii şunu demek istemiyorum. Eğer örgüt bağlantısı olan darbe geçmez varsa tabii ki tasfiye edilmiş.
Tabii tabii, anladım.
Ne olursa olsun.
Tabii.
Yani sırf iş yükü birikecek diye bundan geri duramazsınız ama işte, bunu bir cadı avına dönüştürüp muhalif sayılabilecek ve yargıyı tamamen kendi isteği doğrultusunda şekillendirebilecek bir tasarrufa imza atılmaması gerekir.
Gerektiğini söylüyorsunuz.
Artık bir de şu risk de var. Eğer bunlara böyle bir kesinleştiği zaman yeniden yargılama talepleri gelecek. Bunların gördüğü bütün davalar için
tabii,
tekrar
bir de öyle bir yük
olarak
olacak.
Gördüğü için tabii yeniden bu davaların yeniden görülmesi gerekecek. Yani bu çok ciddi bir kaosa yol açacak.
Bayağı bir maalesef kaos ve uzun bir süreç var. Peki yargı yoluna gidecek misiniz yarsav olarak bizi niye kapattınız diye?
Tabii şu anda biz dilekçemizi hazırlamaya başladık hemen.
Anladım.
Çünkü biz bunun altında kalmayacağız. Haksız bir
yani olağanüstü hal yargı yoluna gitmeyi engelleyen bir şey değil, faktör
şöyle,
değil.
Şöyle, Türkiye içerisinde şu an itibariyle çünkü KYK ile kapatıldık. Olağanüstü hal KYK'ları Anayasa Mahkemesi'nin denetimi dışında.
Evet.
Yargı yolu kapalı olduğu için muhtemelen Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yolunu da kapalı gördü. Çünkü hep öyle yaptı.
Evet.
Yargı yolu kapalı olan işlemlere karşı bireysel başvuru da kapalıdır dedi.
Evet.
Dolayısıyla o da kapalı oldu. Şimdi doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapacağız bu kapatılma kararına.
Peki. Yarsav Başkanı Murat Arslan, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Dün Taksim'de 1 milyondan fazla kişi vardı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıktılar. Sevgili dostlar, bir manifesto okudu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Darbe girişiminin sorumlularını varsa iç dış destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz dedi Kılıçdaroğlu. Herkes siyasette uzlaşma kültürünün güçlenmesine katkı vermek zorundadır dedi. Her türlü darbeye ve parlamenter sistemin üzerindeki her türlü vesayete karşı çıkmak demokrasiden yana olanların bu ülkeye namus borcudur dedi. Bakın, vesayete karşı çıkmak her türlü. Tek adam vesayeti de buna dahil tabii ki. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti Türkiye için ne kadar yaşamsal önemli olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Bir Taksim manifestosu seslendirdi. Balyoz, Ergenekon ve askeri casusluk gibi davalarda mağdur edilen komutanların itibar ve hakları iade edilsin dedi. Devlet kinle, öfkeyle ve ön yargıyla yönetilemez diye ekledi. Başka neler söyledi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Taksim Meydanı'nda, kulak verelim.
Bu darbe girişiminin sorumlularını iç ve varsa dış destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Hep birlikte ve her zaman ne darbe ne dikta. Yaşasın tam demokrasi demeliyiz ve söylemeye de devam etmeliyiz. Bu ülkenin güzel insanları, bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, meydanlarında, parklarında özgürce gezebilmelidir. 15 Temmuz darbe girişimi 3. sınıf demokrasinin ortaya çıkardığı bir tablodur. Türkiye tümüyle darbe hukukundan arınmalıdır.
Evet, 3. sınıf demokrasiden bir türlü çıkamıyoruz sevgili dostlar. 2. sınıf bile olamıyoruz. Yıllardan beri darbeye karşı çıktığımızı defalarca yinelemiştik. Ergenekon sürecinde de söylemiştik. Bu ülke darbelerin ülkesi olmasın demiştik. Eğer Ergenekon ve Balyoz planları gerçekse, bir askeri darbe planlayan askerler varsa hangi görüşten olursa olsun, darbe doğru değil demiştik sevgili dostlar. Geçmişte 1960 darbesinde, 28 Şubat darbesinde medya organlarının askeri darbelere verdiği desteği bir utanç vesikası olarak, onun kitabını da yazmış bir gazeteci, bir yazar olarak söylüyorum. Silahsız Kuvvetler Medya adlı kitabın yazarı olan birisi olarak. Yıllardan beri darbelere ve demokrasi karşıtı her şeye, her kişiye, her organa, her cemaate, her kimse özgürlüğe, demokrasiye karşı olan herkese muhalefet etmiş birisi olarak söylüyorum. Üçüncü sınıf demokrasiden lütfen bir an önce kurtulalım. Taksim Meydanı dün harikuladeydi, kıpkırmızıydı, Türk bayrağı gibi kızıla kesmişti. 9 günlük eylem maratonu adeta taçlandı. CHP'nin öncülük yaptığı mitinge AK Parti de destek verdi. Çok da iyi yaptı. Tabii darbelere karşı çıkan tüm söylemler AK Parti'nin de tabii ki siyaseten işine gelen söylemler. O yüzden AK Parti de buna hemen destek verdi sevgili dostlar. Bunun devamı da geliyor. Bugün Cumhurbaşkanı 3 partinin lideriyle buluşuyor. Çok uzun bir aradan sonra ilk defa liderler bir araya gelecek. Evet, Ankara'da yeni yapılan saraya çıkmam diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yapılan saraya çıkacak. CHP ve MHP Genel Başkanı, HDP de olmalıydı diyen yazarlar da var, yorumcular da var. Anlaşılan o ki darbe girişimiyle başlayan siyasi birlik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda devam edecek. Tüm programlarımda, tüm yayınlarımda dile getirdiğim bir şey daha vardı. Liderlerin televizyon ekranlarında bir araya gelmesi, seçimlerden önce, referandumdan önce, belediye başkanlığı seçimlerinden önce, genel seçimlerinden önce. Sevgili dostlar, Türkiye'de liderler bir araya gelemiyor. Televizyon ekranına çıkıp, aynı televizyon ekranına çıkıp, aynı ekranda Türkiye'nin sorunlarını tartışamıyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcileri bunu istemiyor çünkü, reddediyor. Biz katılmayız diyorlar. Hep kendi yandaşları ile, kendisini destekleyen gazetecilerle bir araya gelmeyi tercih ediyorlardı. Bakın şimdi sarayda bir araya geliyorlar sevgili dostlar. Bu daha önce olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Bazı sanatçılar da meydanlarda 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin ardından protestolar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evinin önünde ve İzmir'de Konak Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine spor ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katılıyor. Eski futbolcular, TRT spikerleri, dizi oyuncuları, pek çok kişi İzmir'de ve İstanbul'da ve Ankara'da mitinglerde boy gösteriyorlar. İzmir Konak Meydanı'nda da bir darbe defteri açılmış. Vatandaşlar darbe akşamı yaşadıklarını İzmir Konak Meydanı'ndaki demokrasi nöbetinde yazıyorlar. Vatandaşların hisleri, duyguları anı defterinde ölümsüzleşiyor. Terör örgütü lideri Fethullah Gülen'i avukatları da terk etmeye başlamış. İstanbul'daki davalarına bakan avukatlar Orhan Erdemli ve Hasan Günaydın müdafi olmaktan çekilmişler. İlk türbanlı rektör, Türkiye'nin ilk türbanlı rektörü sevgili dostlar Ayşegül Saraç. O da tutuklanarak cezaevine gönderilmiş FETÖ üyesi olmaktan dolayı. Hatırlayın, bu türbanlı rektör ilk kez rektör atandığı zaman hükümeti destekleyen bazı medya mensupları işte gördünüz. Cumhuriyet türbanlı rektör de gördü çok şükür diye haberler yapmışlardı. 28 Şubat'a göndermeler yapmışlardı. 28 Şubat'ta başörtülü öğrenciler üniversiteden atılırken AK Parti hükümeti türbanlı bir hocayı rektör yaptı diye övünmüşlerdi. İşte o övündükleri rektör tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Saatlerimiz 8.30'a geldi. Sevgili dostlar, sözü RSFM Haber Merkezi'ne bırakacağız. Mehtap Yenidoğan burada olacak ve son gelişmeleri aktaracak. Ardından biz kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
to the moon and jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. So love, my friend, but the answer is
saatlerimiz 8.39'u gösteriyor sevgili dostlar. RSFM Haber Merkezi'nden Mehtap Yenidoğan son gelişmeleri aktardı. Biz de öğrenmiş olduk sevgili dostlar. Burası Türkiye. Kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Hürriyet Gazetesi'nden Osman Müftüoğlu. Biliyorsunuz Profesör Doktor Osman Müftüoğlu aynı zamanda rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de doktoruydu. Hürriyet gazetesine yazılar yazıyor. Şöyle yazmış: strese teslim olmayalım. Olmayız tabii canım. Ne stresi ya? Türkiye'de stres mi var Allah'ını seversen? Güllük gülistanlık bir ülke burası. Sevgili dostlar, hiçbir şey yok. Ya yapacak haber bulamıyoruz. O kadar yani. Böyle daha çok çevre sorunları, kadın hakları, entelektüel faaliyetler, yeni açılmış resim sergileri filan. Bunları zorlukla bulup haber yapıyoruz. Ortalıkta hiçbir şey yok. Ne stresi canım? Şöyle bir baktığın zaman Türkiye adeta bir şey oldu. Adventure. Eskiden vardı ya Trophy. Araba yarışları. Turkey Adventure diyebiliriz. Ya da Survivor Türkiye. Türkiye'de yaşamanın kendisi bir Survivor yarışması ya. Hayatta kalmaya çalışıyoruz hepimiz. Hayatta kalmaya. Osman Müftüoğlu, ne stresinden bahsediyorsun sen?
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Bu arada 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak Rusya'dan da güçlü bir destek var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Rusya'nın en güçlü destek veren ülkelerden birisi olduğunu söylemiş. Bugüne kadar 60'tan fazla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aramış ya da mesaj göndermiş, darbe girişimine karşı Türkiye'ye destek olduğunu söylemiş. Rusya en güçlü desteği veren ülkeler arasındaymış. Bu arada Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Türkiye ile Rusya arasında 7 aydan fazla süren soğukluğu çözen kararnameye imzayı attı. İmzalanan kararname ile hükümetin 30 Kasım 2015 tarihli kararnamesinin de değişiklikler yapılıyor. Bu değişikliklerle birlikte Rusya-Türkiye Ticari ve Ekonomik İşbirliği Hükümetler Arası Komisyonu'nun faaliyetleri yenilenecek. Sevgili dostlar, belki de eskisinden daha iyi olacak Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler. Müzik Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, dün Taksim Meydanı'nda verilen mesaj gerçekten önemli bir mesajdı. Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkma mesajı. Az önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingde neler söylediğini kendi sesinden dinlettik. Bir manifestodan bahsetmişti. Telefon attığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tekin Bingöl var. Sayın Bingöl, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir birliktelik mesajı verildi CHP'nin öncülüğünde. AK Parti'nin katılması da önemliydi. Genel olarak mitingi nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, miting çok kısa süre içerisinde düzenlenen bir miting. Biz 20 Temmuz'da bu miting duyurusu ve resim başvurusunu yapmıştık. Aradan geçen bu 3-4 günlük süre içerisinde sizin de zaman zaman vurgu yaptığınız gibi son derece görkemli bir miting gerçekleştirdik. Tabii bu mitingde bizim çok temel aldığımız önemli hususlar vardı. Bir defa bu miting bir büyük buluşmaydı. Evet. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de oluşan olumlu havanın devam ettirilmesi gerekiyor ve mutlaka parlamentoda da bir uzlaşma kültürünün artık yerleştirilmesi bir zaruret idi.
Kesinlikle.
O nedenle biz bunu bir büyük buluşma ile nitelendirdik ve sadece Türk bayrağı ile Atatürk posterlerinin yer alacağı biz tarafından düzenlenmiş olsa dahi partimizin bayrağı olmayacaktı.
Evet.
Bütün bunları gerçekleştirdik ve siyasi parti ayrımı yapmaksızın herkesi davet ettik. Orada müthiş bir mozaik oluştu. Sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek odaları, hemşeri dernekleri ama herkes o mitinge geldi ve bir insan serinine dönüştü. Gerçekten dün Taksim ara sokaklar dahil çevredeki binaların çatılarına varıncaya kadar insanların odaklandığı bir kalabalığa dönüşmüştü. Bizim istediğimiz büyük buluşma gerçekleşmişti.
Evet.
İkincisi de bu büyük buluşmada bizim hedeflediğimiz başka şeyle cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, hukukun üstünlüğüne vurgu yapmaktı. Bu da istediğimiz düzeyde gerçekleşti. Ve Sayın Genel Başkanımızın orada açıkladığı Taksim Manifestosu diye nitelendirebileceğimiz 10 maddelik manifestoda oradaki o muhteşem kalabalık tarafından hep birlikte ellerini havaya kaldırarak onayladılar ve bu da tarihe mal oldu. Bu manifesto gerçekten çok önemli. Bu
evet.
Manifesto son dönemlerde Türkiye'de yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldıracak bir temel değer taşıyor. Umarım bu manifestonun içeriği de yine parlamentodaki siyasi partiler tarafından 15 akşam ortaya konan o birlik, beraberlik görüntüsünün devamı olarak hayata geçirilir. Türkiye
umarız
rahat bir nefes alır ve vatandaşlarımızın da huzuru, mutluluğu böylece sağlanmış olur.
İnşallah dedikleriniz olur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün ilk defa saraya çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 3 parti genel başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la saat 14'te görüşecek. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Kemal Kılıçdaroğlu saraya çıkacak ilk defa. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?
Evet. Şimdi zaten bu konuyla ilgili bizim bugün saat 11'de biz MYK toplantımız var.
Evet.
O Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da mitingin yanı sıra bu davet de değerlendirilecek.
Evet.
Ve biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi bu sarayla ilgili daha önce çok önemli tespitler yapmışlardı.
Evet.
Sarayla ilgili olumsuzlukları her fırsatta kamuoyuyla paylaşmıştık. Ama bugün MYK'da bu enine boyuna değerlendirilecek. Fakat önemli olan bir husus var. Özellikle dinleyicilerimizin dikkatine sunmak
nedir
isterim.
Nedir efendim o?
Burada hassas bir dönemden geçiyoruz. Artık olaya geçmişe takılarak bir eleştirel bakış açısıyla bakmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. O açıdan bir hassasiyet söz konusu, bir junta tarafından darbe girişimi söz konusu ve burada vatandaşların bu konudaki o duyarlı duruşu siyasi partilerin ortaklaşarak yayınladıkları bir bildiri ortada varken ve hala bu tehlike tümüyle bertaraf edilmemişken ve dün Genel Başkanımız tarafından açık bir dille ifade edilen bu darbeci anlayışın bertaraf edilmesi için bir birlikte hareket etme ruhunu geliştirmemiz söz konusuyken
evet.
Artık bu saatten sonra geçmişteki olumsuzlukları çok öne çıkararak
çok öne çıkarmayacağız diyorsunuz.
Evet, o eleştirilere takılmadan bir değerlendirme yapacağız.
Evet.
Umarım bundan sonra herkes başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere herkes
evet.
duruşunu ve bulunduğu makamın özelliklerini göz önüne alarak davranır. Tüm Türkiye'yi kucaklayan bir anlayışla hareket edilir.
Umarız.
Öyle olduğunda da bu amaçlanan 15 Temmuz akşamı 4 siyasi partinin ortaya koyduğu tavır ve daha sonra 4 siyasi liderin imzaladığı bildirge de büyütülerek, geliştirilerek hayata geçirilir. Bu ülkemizin menfaatine olur. 78 milyon insanımızın menfaatine
evet,
olur.
Biz de aynı dilekleri paylaşıyoruz. Sayın Tekin Bingöl, CHP Ankara Milletvekili. Efendim çok teşekkür ediyorum katıldığınız
ben
için.
Teşekkür ediyorum.
Dünkü mitingde çok başarılı oldu. Miting için de ayrıca evet. kutluyoruz sizi efendim.
Evet, teşekkür ediyorum. Sağ
olun.
İyi yayınlar.
Sağ olun efendim. Beş parti değiştiren bir milletvekili vardı, eski milletvekili. Afyon eski milletvekili Kubilay Uygun. Fırılda Kubi adını takmıştı bazı gazeteler. Kubilay Uygun. Kaldığı otelde intihar etti sevgili dinleyiciler. Otel odasında canına kıymış. Türk siyasetinde parti değiştirilmesiyle bilinen eski milletvekili 61 yaşındaydı. Ailesiyle kaldığı İstanbul Kemerburgaz'daki bir otel odasında intihar etti. Dış dünyadan bir haber verelim. Avrupa Birliği'ni de ilgilendiren bir haber bu. Avrupa Birliği biliyorsunuz İngiltere ayrılma kararı verdi. Referandumda İngiliz halkı biz gidiyoruz dedi. Ve Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarını duyurdu. Avrupa'da bir başka ayrılık sinyali var. Üstelik bir grup kurarak ayrılık. Ama silahlı kuvvetler açısından. Hemen söyleyelim. Avrupa'nın göbeğinde yeni bir ordu kuruluyor. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya bir grup kurmuşlar. Biz Avrupa Birliği içerisinde kendi ordumuzu kuracağız diyorlar. İsmi de Visegrad grubu ülkeleri. Ortak bir ordu kurma konusunda çalıştıklarını açıklamışlar. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya ortak bir ordu kuracaklarmış. Bu ülkeler daha sonra belki Avrupa Birliği içerisinde bir grup olarak, siyasi bir birlik olarak da Avrupa'dan boşanabilirler. Görüyorsunuz Avrupa'dan ne kadar önemli haberler ulaşıyor elimize. Türk ekonomisinden bir haber verelim. Ardından gazete manşetlerine geçeceğiz sevgili dostlar. 10 yıldır işlem yapılmayan banka hesapları hazineye geçti. Hazine şu sıralar çok zengin oldu sevgili dostlar. Neden? FETÖ terör örgütüne bağlı vakıflar, dernekler, el konan, üniversiteler hepsinin malları, mülkleri hazineye geçti. Aynı zamanda 10 yıldır dokunulmayan hesaplar da hazineye geçti. Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi ve talimatından bu yana 10 yıl geçtiyse ve 10 yıl sonra hiçbir işlem yapılmadıysa o paralar devlete kalıyor. Kaç para birikmiş biliyor musunuz? 93 milyon lira bankalarda unutulmuş. 93 trilyon lira yapar eski parayla. Hatta hesabında 250 bin dolar unutan var. 250 bin dolar düşünebiliyor musunuz? Para çok olunca böyle oluyor. Bankasında hesabında 250 bin dolar unutmuş. 250 bin dolar. Dile kolay.
Gazete manşetleri.
Sırada gazete manşetleri var. Gazete manşetlerinde de tabii ki 15 Temmuz akşamı girişilen ve kalkışılan darbe girişimiyle ilgili olarak haberlerin devamı var. Hürriyet gazetesinin manşeti tanktan 155'i aradık. Tanklarla Genelkurmay'ın önüne gelen erler ifadelerinde darbe girişiminden haberleri olmadığını, bunu anladıkları anda da tanktan 155'i arayarak polisten yardım istediklerini anlatmışlar. Şu hale bakın sevgili dostlar ya. Şu darbeci çetenin oyunlarına bakın. erlerin, erbaşların, eratın. Bunların nasıl haberi olacak? Tatbikat yapıyoruz diyerek çıkarmışlar kışladan dışarı, tanklara doldurmuşlar. Erler darbe olduklarını anladıkları zaman ta Ankara'nın göbeğine kadar gelmişler ve tankın içinden 155'i aramışlar. Düşünebiliyor musunuz? Acaba 155'i arayıp ne dedi bu askerler? Alo, burası tank. Biz darbe yaptığımızı şimdi öğrendik. Gelin bizi kurtarın. Tankın içinden alo 155 attı. Taksim meydanından yükselen sesler de var Hürriyet gazetesinde. Meydandan yükselen tek ses: darbeye hayır. Birlikte çok güzelsin Türkiye. Habertürk'ün manşeti. Türkiye FETÖ'cü demokrasi düşmanlarının darbe girişimine karşı tarihi direnişini meydanlarda tarihi uzlaşmaya dönüştürdü. AK Partililer CHP'nin Taksim'deki demokrasi mitingine CHP'lilerle kol kola gitti diyor. Tebrik ediyoruz hem AKP'yi, AK Parti'yi hem de CHP'yi. Umarız demokrasi ve hukuk devleti etrafındaki bu buluşma aynen devam eder ve Türkiye eskisinden daha demokrat bir ülke olur. Hukuk devleti ilkelerini umarız ayaklar altına alıp çiğnemez. Umarız düşünce ve ifade hürriyeti çok daha yukarılarda olur. İnternet siteleri mahkeme kararı olmadan çat diye kapatılmaz. Gazeteciler sudan sebeplerle dava edilmez. Umarız Türkiye yeni dönemde böyle bir ülke olur. Darbeye karşıyız hep beraber. Ama eleştiri hakkımızı da daima saklı tutarız. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti: Taksim birleştirdi, Cumhurbaşkanı ayırdı. Türkiye'nin demokratik güçleri CHP'nin çağrısıyla darbeye karşı birlikte mesaj verdi. Ne darbe ne dikta diyor. Ama Cumhurbaşkanı nasıl ayırmış Cumhuriyet'e göre? Saraydaki liderler zirvesi için herkese davet gitmiş ama HDP yönetimine davet gitmemiş. Yeni Şafak gazetesi darbenin arkasında Amerika'nın olduğuna dair iddiasını sürdürüyor. Darbeyi bu adam yönetti diyor Yeni Şafak manşetinde. ISAF komutanı Campbell varmış, John Campbell. Yeni Şafak gazetesi 15 Temmuz darbe girişiminin dış bağlantılarına ilişkin önemli bilgiler elde etti diyor. Darbecileri Afganistan'da kurulu ISAF'ın, yani çok uluslu gücün Amerikalı komutanı John Campbell komuta etmiş. Darbenin finansmanını ise CIA, Nijerya'daki UBA Bank üzerinden sağlamış Yeni Şafak gazetesinin iddiasına göre. Sözcü gazetesi iktidarıyla, muhalefetiyle bütün millet el ele diyor. CHP'nin demokrasi mitingine AK Partililer de katıldı Sözcü'nün manşeti. Dün yüz binlerce vatandaş Atatürk posterlerini ve bayraklarını alıp Taksim'e koştu. Darbecilere ve dünyaya işte millet, işte milli ruh budur diye haykırdı. Taksim'de bayrak denizi Sözcü gazetesinin manşetinde. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın mesajlarına da yer vermiş. Ankara Emniyeti Özel Harekat ve Meclis ziyaretinde Orgeneral Hulusi Akar'a İçişleri Bakanı da eşlik etmiş. Kuvvet komutanları da eşlik etmiş. Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Komutanlığı'na gitti polisin ve geçmiş olsun dileğinde bulundu Genelkurmay Başkanı. Karar gazetesinin manşeti: direniş üssü bir numaralı hangar. İçişleri Bakanı Efkan Ala ihanet gecesinde darbe girişiminden haberdar olur olmaz Esenboğa'da Cumhurbaşkanı'nın uçağının çekildiği bir numaralı hangarda operasyon merkezi kurdu. Direnişi buradan koordine etti diyor Karar gazetesi. Bir Gün gazetesinin manşeti ne darbe ne dikta. Yüz binler İstanbul Taksim Meydanı'ndaki mitingde buluştu. Taksim'deki mitingde laik cumhuriyet, parlamenter demokrasi ve hukuk devleti vurgusu yapıldı. Ne şeriat istiyoruz ne darbe istiyoruz sloganları atıldı. Evet, Türkiye ne İslamcı bir diktatörlük istiyor ne de bir darbe istiyor. Türk halkı demokrasi, özgürlük, hukuk devleti istiyor. İnsan hakları ve insanca yaşam istiyor. Rahatça karnı doysun, çoluğu çocuğu güven içerisinde okuluna gitsin gelsin istiyor. Başka ne isteyecek? Önce evet, sonra meydan. Darbe girişimine karşı halk eylemleri sürerken meydanlardan renkli görüntüler yansıyor diyor Aydınlık gazetesi. Nikah masasında evet diyen çiftler soluğu eylemde alıyor. Eda ve Furkan Engin çifti İstanbul'daki eylemde birlik mesajı vermiş. Nikah masasında birbirlerine evet demişler. Ondan sonra da demokrasi meydanına koşmuşlar. Aydınlık gazetesi Öztürk için 5 generali harcadılar diye de bir manşet atmış. Darbenin kritik isimlerinden Orgeneral Akın Öztürk'ün önünü açmak için FETÖ 5 generali balyoz kumpasıyla tutuklattı. Önündeki komutanlar tasfiye edilince Orgeneral Öztürk kuvvet komutanı oldu diyor Aydınlık gazetesi. Taraf gazetesi Türkiye Taksim'e çıktı manşeti atmış. CHP'nin çağrısıyla Taksim Meydanı'nda dün saat 18'de yapılan demokrasi ve cumhuriyet mitingi Türkiye'de eşine az rastlanır bir demokrasi şölenine dönüştü diyor Taraf gazetesi. Vatan gazetesi inanılır gibi değil diyor manşetinde. FETÖ'cülerin askeri okul sorularını çaldığına en büyük kanıt. Neymiş okuyalım. 2013'te tüm matematik sorularını yapan öğrenci sayısı 1214'tü. 2014'te ise gerekli önlemler alındıktan sonra bütün soruları yapan öğrenci sayısı sadece 2'ye düşmüş. 2. 2013'te 1214. Bir yıl sonra sadece 2. Soruları çalıp çalıp cemaate mensup öğrencilere veriyorlarmış. Saatlerimiz 9'a geldi. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra Burası Türkiye devam edecek efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Saatlerimiz 9.04'ü gösteriyor. Gazetelere devam edeceğiz. Gazeteleri bitireceğiz. Ondan sonra son gelişmelerle ilgili elimizdeki tüm haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Gazetelere kaldığı yerden devam ediyoruz. Sevgili dostlar, nöbette kararlıyız diyor Sabah gazetesi. Türkiye meydanlardan ayrılmıyor. Edirne'den Kars'a 81 ilde Cunta'ya karşı demokrasi nöbeti ilk günkü heyecanla gevşemeden sürüyor diyor. Sevgili dostlar, gerçekten de öyle. Gece geç saatlere kadar insanlar meydanlardan ayrılmıyor. Şöyle baktığın zaman insan diyor ki ya bu insanlar ertesi gün acaba işe güce gitmeyecekler mi? Erken kalkmayacaklar mı? Ama insanlardaki inanç ve insanlardaki demokrasiye bağlılık gerçekten çok önemli. Star gazetesinin manşeti FETÖ'nün B planı toplu katliam. İhanet şebekesi 15 Temmuz'da harekete geçmeseydi 3 gün sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın kuruluş yıl dönümünde tüm protokolü tarayıp ortadan kaldıracaktı diyor. Star gazetesi böyle bir iddiada bulunmuş. Toplu katliam diyor FETÖ'nün B planı. Yani 15 Temmuz darbe girişimini yapmasaydı 3 gün sonraki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın kuruluş yıl dönümünde toplu katliam yapacaktı diyor Star. Milliyet gazetesi vatan ve millet varsa biz varız demiş iş dünyası. 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin bertaraf edilmesinin ardından Türk ekonomisinin geleceğine umutla bakıyor diyor. Borçları ödemede bir sorun yok diyor Güngör Uras'ın yazısı Milliyet'te. Taksim'de yapılan 1 Mayıs gösterisiyle ilgili bir haber de var birinci sayfada Milliyet'te. Birazdan ekonomiyle ilgili gelişmeleri ve darbe girişiminin Türk ekonomisine olan olası etkilerini Profesör Doktor Kerem Alkin'le konuşacağız. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Kerem Alkin birazdan bize katılacak. Akşam gazetesinin manşeti FETÖ'cü komutanın ajan misafirleri. Darbenin merkez üstlerinden İncirli'nin kalkışmadan 2 ay önce olağanın dışında çok sayıda yabancı heyete ev sahipliği yaptığı tespit edildi. Savcı şimdi o isimlerin peşinde diyor. İncirlik'te darbe öncesi sıra dışı bir hareketlilik yaşanmış. Halkı bombalayan jetlere tankerlerle yakıt veren, darbe başarısız olunca da Amerika'dan sığınma hakkı isteyen İncirli'nin komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın bir süredir çok sayıda yabancı ismi İncirlik'te ağırladığı tespit edilmiş. Bekir Bozdağ'ın açıklamaları Yeni Çağ gazetesinin birinci sayfasında. Darbenin failini Obama biliyor demiş Bekir Bozdağ. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu darbeyi Fethullah Gülen'in yaptığını Sayın Obama kendi adını nasıl biliyorsa o kadar bildiğinden eminim. Amerikan istihbaratı da biliyor dedi. Gördüğünüz gibi hükümet çevrelerinden darbenin arkasında Amerika'nın olduğuna dair çok sert, çok ciddi ve çok net açıklamalar var. Yeni Şafak gazetesi bunu üstüne basa basa söylerken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da darbenin arkasında kimin olduğunu adım gibi eminim Obama biliyor demiş. Evrensel gazetesinin manşeti yüz binler ne darbe ne dikta dedi. Emek ve demokrasi güçleri Taksim'de ne darbe ne dikta ne de o hal dedi. Laik ve demokratik Türkiye talebini haykırdı. demokratik, laik, sosyal bir devlet istiyoruz dedi. Taksim Meydanı'nda toplananlar. Ve aktaracağımız son gazete Yeni Akit gazetesi, FETÖ-PKK işbirliği telsizlere yansıdı diyor. İçişleri Bakanı Efkan Ala, 15 Temmuz darbe girişimi süresi ve sonrası ile ilgili gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu diyor Bakan Ala. PKK'ların telsiz görüşmelerinde terör örgütünün FETÖ'cülerden bilgi aldıklarına dair konuşmalar çıktığını söylemiş.
Ekonomi.
Ekonomi haberlerine bakalım, hemen söyleyelim. İstanbullular, İstanbul'da toplu taşıma çarşamba gecesine kadar ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentteki toplu ulaşım hizmetlerinin 27 Temmuz çarşamba gece yarısına kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Belediye bunu bir kere daha uzattı. İstanbullular uzun bir süredir 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana toplu taşıma hizmetini ücretsiz olarak alıyor. Darbe girişiminden hemen sonra kredi değerlendirme kuruluşları, kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Standard & Poor's yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi kızdırdı sevgili dostlar. Çünkü Türkiye'nin notlarını düşürdüler. Bu konuda Türkiye'de çok sayıda ekonomist kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştirdi. Daha sakin ve daha itidalli olmaları gerektiğini, biraz bekleyip ondan sonra açıklama yapmalarının daha doğru olacağını söylediler. Onlardan bir tanesi de Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kerem Alkin. Şu anda canlı yayında telefon attığımızda. Kerem Alkin, günaydın.
Günaydın.
Bu derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarını erken bulan yorumculardan ve hocalardan bir tanesi de siz misiniz Kerem Alkin?
Evet, hatta bir adım daha ileriye gideyim. Şimdi Türk medyasında darbeyle ilgili olarak sürekli bu darbe girişimi, bu hain, FETÖ'cü darbe girişimiyle ilgili olarak ortaya çıkan ürkütücü detaylar, evet, bunun uluslararası bacağıyla ilgili olarak da bize çok önemli ipuçları veriyor.
Evet.
Şimdi bu tarihi gerçekten hareketle S&P'nin çarşamba günü yaptığı bu derecelendirme not indirimi hiçbir açıdan açıklanabilecek bir şey değil. Enteresandır. Bu söz konusu Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch 2-3 yıldan beri Türkiye konusunda son derece iyi bir duruş, son derece tarafsız bir duruş ortaya koyuyor. Bu nedenle Fitch'e teşekkür etmek lazım.
Evet.
Moody's pazartesi günü 75 günde 180 gün arasında Türkiye'nin derecelendirme notu ile ilgili bir değerlendirme yapabilirim anlamında bir mesaj veriyoruz. Biraz kafaları karıştırdı. Onun da o kadar acele etmemesi belki yerinde olabilirdi. Ama S&P'nin yaptığının hiçbir açıklanabilecek noktası yok. Ve bilhassa siyasi bir hareket olarak da değerlendirilebilecek pek çok yönü olduğu da ifade edilebilir. Bir de işin tabii daha garip olan yönü, S&P'nin bir türlü vazgeçmediği bu garip tutumları nedeniyle,
evet,
Standard & Poor's'la Türk Hazinesi arasındaki sözleşme Türk Hazinesi tarafından iptal edilmişti.
İptal edildi, evet.
Dolayısıyla S&P ile not değerlendirmesi anlamında bir sözleşmemiz olmamasına rağmen S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürecek bir harekette bulunmasını da bir yere koymak lazım. Bunun hiç açıklanabilir bir yanı yok. Anladım. Giderek detayları ortaya çıkan bu menfur, hain darbe girişiminin uluslararası boyutları dikkate alındığında sanki bu küresel boyutunun bir parçası gibi gözüküyor S&P'nin bu anlamsız hareketi.
Anladım. Kerem Alkin, sen Türk medyasını da izliyorsun. Medyada da yorumcu olarak görev alıyorsun. Aynı zamanda tecrübeli bir ekonomi hocasısın. Yaşananlara şöyle bir baktığın zaman 15 Temmuz gerçekten inanılır gibi değil. Yani şöyle bir baktığımız zaman hala ben üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen üzüntümü ve büyük endişemi korumaya devam ediyorum. Ekonomiyi nasıl etkileyecek sence? Veya etkileyecek mi? İnsanlar mesela yani alımları durdurur mu?
Doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir olayın Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini olağanüstü bir hızla bertaraf etmek adına ekonomi yönetiminin ardı ardına attığı adımları tebrik etmek gerekiyor.
Öyle mi?
Bir kere en cesaret verici konu çok akılcı bir stratejiyle piyasaların darbeden iki gün sonra pazartesi günü açılmasıydı. Açılmasına cesaret gösterilmesiydi. Böylece biz bu hain darbe girişiminin piyasalar üzerindeki etkisinin alınacak tedbirlerle çok sınırlı kalacağı yönündeki inancımızı da iç ve dış yatırımcılarla paylaşmış olduk ve bu konuda da gerçekten büyük bir takdir söz konusu oldu. Merkez Bankası'nın açıkladığı 7 maddelik Türk lirası ile ilgili olarak eğer bir para sıkıntısı söz konusu olursa buna yönelik olarak alınacak tedbirlerde bile çok enteresan, o tedbirlere hiç ihtiyaç duymayacak şekilde bir hafta geçirdik Türk bankacılık sektöründe.
Evet.
Yani bunların hepsi bu hain darbe girişiminin yaralarının sarılması anlamında çok hızlı toparlanacağımıza dair emareleri de beraberinde
geçiyor. Ya başka bir ülkede olsa böyle bir darbe girişimi değil mi? Ekonomi filan herhalde yerle bir olur.
Tartışmasız, hiç tartışmasız. Bu başka bir ülkede olsa çok daha vahim sonuçları olabilirdi. Açıkçası söylemek gerekirse Türk halkının gerek Cuma gecesini cumartesiye bağlayan sabaha karşı bu darbe girişimine, bu hain darbe girişimine katılan FETÖ'cüleri dertop edip onları etkisiz hale getirip tankların üzerine çıkıp gösterdiği bu büyük vatanseverlik, bu büyük cesaret, büyük kahramanlık. Hani bir yüzyıla bedel bir olaydır bu. Bunun üzerine de geçtiğimiz hafta aynı zamanda kendi tasarruflarından 8 milyar dolarlık döviz satarak yine Türk lirasındaki değer kaybını önlemesi, bunların hepsi olağanüstü takdir edilmesi gereken hususlar.
8 milyar dolar mı dedin? 8 milyar,
8 milyar dolar. Vay canına. Yani dolayısıyla Türk halkının önünde ne kadar eğilsek, peki, ona saygılarımızı ne kadar ifade etsek az kalır.
Biz de aynı dilekleri paylaşıyoruz. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi, çok sevgili Profesör Kerem Alkin. Çok çok teşekkür ederim katıldığın için.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olasın. İşte ekonomiyle ilgili gelişmeler de böyleydi ama bir haber daha var. Darbe girişiminin ardından Türkiye'ye yönelik uçuşlarını durdurmuştu bazı ülkeler. Mesela onlardan bir tanesi de Rusya. Dün itibarıyla bu yasağı kaldırdı Rusya. Artık Rus turistler, Ruslar Türkiye'ye rahatlıkla gelebilir. Bu gelişmenin Türkiye adına ümit verici olduğunu belirtmişler. Turizmin sektör temsilcileri, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu kanıtlanmıştır. Artık normalleşmeye başlıyoruz ifadelerini kullanmışlar. Normalleşe bir hal olduk sevgili dostlar ama bir türlü de normalleşemiyoruz. Patlamalar, bombalar, teröristler, şunlar bunlar, IŞİD bir yandan, PKK bir yandan, darbeciler bir yandan. Ne zaman normalleşeceğiz biz ya? Ne zaman? Hani İngiltere'nin eski başbakanlarından Winston Churchill, İngiltere'de 2. Dünya Savaşı yıllarında yöneten başbakandır Winston Churchill ama Çanakkale Savaşı yıllarında donanma komutanıydı ve o zaman bayağı bir sert kayaya çarptı. Yani bize çarptı Winston Churchill. Ondan sonra da donanma komutanlığından ayrıldı ve belki de o da tarihinin dönüm noktasıydı. Çünkü Çanakkale Savaşları'nda Türkiye'ye karşı, daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kaybeden Winston Churchill eğer belki kazansaydı görevine deniz kuvvetlerinde donanmada devam edecekti ve belki de başbakan olmayacaktı. Ama Osmanlı'ya karşı 1915'te Çanakkale'de kaybedince görevinden ayrıldı ve siyasete girdi. Ondan sonra da İngiltere'nin en başarılı başbakanlarından birisi oldu. İşte o Winston Churchill'in söylediği bir laf var. sabaha karşı kapınız çalındığı zaman, aa sütçü gelmiştir diyorsanız, orası güvenli, demokratik bir hukuk devletidir. Demişti ya hani, Churchill'in lafı. Bizde sabaha karşı kapı çalsa, aklınıza ne gelir? Spor haberlerini de verelim. Önemli gelişmeler var sporda. Ondan sonra yavaş yavaş kapatacağız. Galatasaray Kongre üyesi Sıtkı Korkmaz, eski milli futbolcu Hakan Şükür'ün Galatasaray kulübüyle olan bütün ilişkisinin koparılmasını istemiş. Korkmaz yaptığı açıklamada FETÖ-PYD'ye destekçisi olduğu bilinen Hakan Şükür'ün kulüpten kovulmasını ve kongre üyeliğinin tamamen bitirilmesini talep etmekteyiz dedi. AK Parti'den milletvekili de seçilmişti Hakan Şükür, hatırlayacaksınız. AK Parti milletvekili seçilmişti 2011 genel seçimlerinde. Ama tabii o günler geride kaldı. Şimdi Hakan Şükür Galatasaray'dan da ihraç edilecek galiba. ...1995 yılında yani 21 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Hakan Şükür'ün nikahını da kıymıştı. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı o zaman Recep Tayyip Erdoğan. Hakan Şükür de ilk eşiyle evleniyordu. Nikah şahitlerinden bir tanesi de Fethullah Gülen'di. Aydınlık Gazetesi'nde fotoğrafı var sevgili dostlar. Bakın nereden nereye? Burası Türkiye. Şöyle bir fotoğrafa bakıyorum da Aydınlık Gazetesi'nin spor sayfasında. Aslında belki de Aydınlık Gazetesi'nin spor sayfasına koyduğu bu fotoğraf belki de manşette olmalıydı. Çünkü bugünün Türkiye'sini özetleyen bir fotoğraf bu. Fotoğrafın solunda kim var? Nikahı kıyan belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Fotoğrafta Hakan Şükür var. Galatasaray'dan ihracı isteniyor. Fotoğrafın sağında da Fethullah Gülen var. Bugün FETÖ'cü terör örgütünün elebaşı olarak aranıyor. Arda Turan satış listesindeymiş. İspanyol basını forvet transferi yapamadan bütçenin tükenmesi nedeniyle Barcelona'nın Arda Turan'ı satacağını yazıyor. Marca gazetesinin iddiasına göre Arda Turan için 40 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Barça, 30 milyon avroluk bir teklif halinde milli futbolcuyla yollarını ayıracakmış. Acaba Arda Turan Beşiktaş'a mı geliyor? Böyle söylentiler de var. Bugün Fanatik gazetesinin manşeti bu yönde. Arda Turan Beşiktaş yolunda. Bu arada Beşiktaş Barcelonalı bir başka futbolcuyu Arda Turan'dan önce Adriano'yu İstanbul'a getirdi. Beşiktaş kulübü Brezilyalı sol bek oyuncusu Adriano'yu İspanyol ekibi Barcelona'dan aldı. Görüşmelere başlandığını da borsaya bildirdi. Zaten bir futbol takımı bir futbolcuyla görüşmelere başlandığını borsaya bildiriyorsa bilin ki o işi çoktan bitirmiştir. Kırkpınar'da altın kemer Recep Karan'ın. Edirne'de bu yıl 655.si düzenlenen tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin 3. günü saray içi Er Meydanı'ndaki çeyrek finallerle başladı ve daha sonra Altın Kemer'de belli oldu. Kırkpınar'da yağlı güreşlerde tarihi yağlı güreşler. Bakın 655 yıldır yapılıyor. 655 yıldır. Altın Kemer Recep Kara'nın. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a verilen hak mahrumiyeti cezasında indirime gidildi. 8 aylık ceza 2 aya indirildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda. 3 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda kimle oynayacak? Monaco'yla oynayacak. Monaco futbol takımı. Rövanş karşılaşmasında Fenerbahçeli taraftarlara güvenlik gerekçesiyle kente giriş yasağı getirmiş, biliyor musunuz? Yani Fenerbahçeliler Monaco maçını Monaco'da izleyemeyecek. Ankara'ya yeni bir stat yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç açıkladı. Yeni stat Ankara'da. 19 Mayıs stadyumunun yerine yapılacakmış. Ankara'ya yeni bir stat çoktan lazımdı sevgili dostlar. Mevcut statlar çok eskidi. Belki onların tarihi, bazı özellikleri korunabilir. Geçmişte oynanan bazı maçlarla ilgili anılar o stadyumlarda, yeni stadyumların içine konarak korunabilir ama Ankara'ya yeni bir stadyum şart işte. Bakan Kılıç bunu açıklamış. Yeni stat Ankara'da 19 Mayıs stadyumunun yerine yapılacak demiş. Son dakika gelişmesini de aktaralım, sonra kapatacağız. Gazeteci Nazlı Ilıcak'a yönelik bir gözaltı kararı var. FETÖ-PYD'ye kapsamında gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında gözaltı kararı çıkmış. FETÖ-PYD'ye örgütünün medya ayağı kapsamında 42 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın İstanbul'daki evinde bulunamadığı belirtilmiş. Ilıcak'ın Bodrum'da olabileceğini değerlendiren İstanbul polisi Muğla polisiyle temasa geçmiş. Böylece programı tamamlamış olduk. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, saatimiz 9.30'a geldi. Birazdan RSFM Haber Merkezi son gelişmeleri aktaracak. Biz de sizlere Burası Türkiye farkıyla tüm gelişmeleri, haberleri, manşetleri ve olayları okumaya, anlatmaya ve yorumlamaya çalıştık. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Yarın görüşünceye kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın.